Ayrım 25, Aynadaki Görüntü, Obscenter 2, Tom Clancy, sayfa 288, 73. Bölüm. Salı akşamüstü 16.15, Moskova. Pentagon Rus jetlerinin üstlerine gönderdikleri mesajları aldıktan 5 dakika sonra İçişleri Bakanı Dog ile Hava Kuvvetleri Kumandanı Dağkan'ın bürosundan bir telefon geldi. Arayan kişi Sayın Bakan dedi, ben tüm General Dragon. Sizin istediğiniz gibi bir arama uçağı havalandı ama yabancı bir uçağa rastlanmadı. Sadece trenden inen askeri ve sivil yolcular görüldü.
Öyleyse ekip hala orada olmalı.
Dragon dahası da var dedi General. Benden size Vladivostok'ta teslim aldığınız trenin Khabarovsk'un doğusunda bulunduğunu bildirmemi istedi. Dog'in alacağı yanıtı tahmin etmesine rağmen tren ne durumda diye sordu. Orlov ve ekibine lanet olsundu. Dragon tren tamamen parçalanmış dedi. Dog'in yüzüne bir yumruk yemiş gibi oldu. Konuşmak için nefes alabilmesi birkaç saniye sürdü. Generalle konuşmama izin verin dedi. Ne yazık ki General Daka, Başkan Zani'nin temsilcileriyle toplantıda. Toplantının sona ermesi uzun sürer. Mesaj bırakacak mısınız Sayın Bakan? Dog'in ağır ağır başını salladı. Hayır, mesajım yok. Pekala efendim, iyi günler efendim. Dog'in telefonu hızla kapadı. Her şey bitti diye düşünüyordu. Planları, düşleri, yeni Sovyetler Birliği hayali suya düşmüştü. Şoviç parasının kaybedildiğini öğrendiği zaman Dog'in hayatı da sona erecekti. Telefonu kaldırdı, çevir sesini duyunca yardımcısını aradı ve ona Sergey Orlov'u bağlamasını söyledi. İçinden o da benimle konuşmaktan kaçınacak mı diye geçirdi. Orlov hemen telefona geldi. Ben de seni arayacaktım bakan. Müzede bir silahlı çatışma oldu. Albay Roski'nin durumu ağır. Adamlarından biri Valya Saparov da bıçaklandı.
Suçu işleyen kim?
Helsinki'den gelen bir ajan. Kadın grevci işçilerin arasına karışıp izini kaybettirdi. Orlov duraksadı. Treni olanları biliyor musun bakan?
Biliyorum. Söylesene Sergey, oğlundan haber alabildin mi?
Trendeki insanlarla haberleşemedim. Onların trenden alındıklarını biliyorum ama Nikita hakkında bir bilgim yok.
Umarım iyidir. Stalingrad'daki gibi burada da pek çok ölüm oldu. Ama yine de bir iki çiçek her zaman ayakta kalmayı başarır.
Dilerim sen haklı çıkarsın. Dog'in derin bir soluk aldı. Soluğunu dışarı verirken elinde olmadan titredi.
Ben de kayıplardan biriyim. Ben General Kosigan, belki General Mavik. Geride kalmak istemeyenler. Şimdi tek soru bize önce kimin ulaşacağı? Hükümet mi, Şoviç mi, yoksa parayı ona veren Kolombiyalılar mı?
Eğer Zalin'e gidersen korunmayı isteyebilirsin.
Dog'in güldü. Şoviç'e karşı mı? $100 bir katili satın alabildiği bir ülkede mi? Hayır Sergey, benim de hayatım trenle birlikte yandı. Ama bu çok acı. O gangsterlerden ve simgelediği her şeyden nefret ediyordum.
Öyleyse neden o adamla iş yaptın? Neden o kadar çok insan acı çekmek zorunda kaldı?
Dog'in bilmiyorum dedi. Gerçekten bilmiyorum. General Kosigan daha sonra onu geriye çekebileceğimizi söyledi. Ben de buna inanmak istedim. Gerçekte ise hiçbir zaman inanmadım sanırım. Bunu o kadar çok istiyordum ki. Kaybettiklerimizi geri almayı yani. Sovyetler Birliği'nin dünyaya hükmettiği günlere geri döneriz sanıyordum. Bilim, kültür ve askeri alanda dünyanın bizi kıskandığı günleri özledim. Ama anlaşılan işi bu şekilde yapmak doğru değilmiş.
Orlov, Bakan Dog'in dedi, o iş yapılamazdı. Bu yeni birliği kurmuş olsaydın bile parçalanacaktı. Gelişimi ve yok olmayı engelleyemeyiz. Gelişim başlayınca onu geri döndüremeyiz.
Belki ama savaşmak bizim doğamızda var. Bir adam ölürken tedavinin çok pahalı mı ya da çok tehlikeli mi olduğunu soruşturmazsın. Yapılması gerekeni yaparsın. Hasta öldükten sonra mantık duyguları yerini alır ve o işin imkansız olduğunu görürsün. Ama yine de Sergey, bir ara başaracağımı düşünmeye başlamıştım.
Amerikalılar olmasalardı.
Hayır, Amerikalılar değil, sadece bir Amerikalı. Tokyo'da görevli bir FBI ajanı, jet uçağına ateş edip parayı transfer etmeye bizi zorlayan kişi. Bir düşünsene Sergey, bir kişi dünyayı değiştirip güçlülerin yenik düşmelerine neden oldu.
Dogi'nin soluk alıp verişleri düzene girmişti. Masanın birinci gözünü açarken çok garip bir şekilde rahatlamış görünüyordu.
''Umarım sen merkezde kalırsın Sergey. Rusya'nın senin gibilerine ihtiyacı var. Ve oğlun, onu görünce sakın fazla sert davranma. Bir zamanlar sahip olduklarımıza yeniden kavuşmak istedik. O da tarih kitaplarının dışında her şeyi ilk kez kendi gözleriyle görmek istedi. Yöntemler tartışılabilir ama kurulan düşlerin utanılacak bir yanı yoktu.''
Dogin telefonu kapadıktan sonra Sovyetler Birliği'nin 1945'te yapılmış haritasına baktı. Makarov tipi silahının namlusunu şakağına dayayıp tetiği çekerken o haritaya bakmaya devam etti. 74. Bölüm Salı Akşamüstü 16.22 St. Petersburg. General Orlov'a günün olaylarında birinci derecede önemli rol oynayan üç kişinin, kendisinin, Dogin ve Paul Hood'un her şeyi masa başında halledip gün ışığını hiç görmemiş olmaları çok garip geldi. ''Bizler karanlıktaki şeytanlarız.'' diye düşündü. ''İnsanların işlerini yönetiyoruz.'' Orlov'un yapmak zorunda olduğu sadece bir tek şey vardı ve o bunu henüz yapamıyordu. General Dahka'nın bürosunu oğlundan ve adamlarından haber alabilmek için aradıktan sonra artık oturup düşünmekten ve beklemekten başka bir şey yapamıyordu. Koltuğuna iyice gömüldü, kolları ona pek ağır gelmişti, iki yana sarkıtıp bıraktı. Kendi vatandaşlarıyla savaşmak zorunda bırakılmıştı. O insanların hepsi de kendilerine göre Rusya'yı seviyordu ve şimdi olanların acısı ve kendisinin bu faciadaki rolünün ağırlığı üzerine çökmeye başlamıştı. Başını saatine doğru çevirdi, saatin kaç olduğunu o anda unutmuştu. ''Neden hiç kimse aramıyor?'' diye meraklandı. Herhalde pilotlar yerde kaç kişinin olduğunu saptamışlardı. Telefonun sesi onu zehirli bir yılanın hışırtısını duymuş gibi heyecanlandırdı. Canlanıp daha birinci zil sesi sona ermeden telefonu kaptı. ''Evet.'' Şakaklarındaki damarlar atıyordu. Sekreteri ''Sizin için bir video mesajı var.'' diye bildirdi. Orlov telaşla ''Hemen gönder.'' dedi. Paul Hood'un görüntüsü monitörde belirdiği zaman Orlov da gözlerini oraya dikmişti. Amerikalı baktığı kişinin Orlov olduğunu belirlemek için bir dakika bekledi. Sonra ''General'' dedi, ''oğlunuz iyi.'' Orlov'un çenesi titredi, sonra rahatlayarak gülümsedi. ''Teşekkür ederim, size çok teşekkür ederim.'' Hood sözlerini sürdürdü, ''Oğlunuz kurtarma aracında, onun en kısa zamanda sağ salim geri dönmesini sağlayacağız. Kolundan ve bacağından hafif yaralar aldığı için geri dönmesi bir iki gün sürebilir.'' ''Ama sağlığı iyi değil mi? Bir tehlike yok ya.'' ''Hood, biz ona çok iyi bakıyoruz.'' dedi. Orlov öne doğru eğildi. İyi haber vücudunu gevşetmişti. Ama Amerikalı'nın gözlerinde ve sesinde bir şeylerin iyi gitmediğini açıklayan bir ifade vardı. Orlov sordu, ''Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?'' ''Evet var. Oğlunuza bir şey söylemenizi istiyorum.'' Orlov dirseklerinin üzerinde doğrulup dikkat kesildi. ''Oğlunuz kurtarılmayı engellemek için elinden geleni yaptı. Hiç kuşkum yok, gemisiyle birlikte batmayı görev sayıyordu. Düşmanlarla birlikte kaçmayı onuruna yedirememiş olabilir. Ancak bunu yaparken ekip kumandanının ölümüne neden oldu.'' ''Orlov, buna çok üzüldüm.'' dedi. ''Benim yapabileceğim bir şey var mı?'' Hood onun sözünü kesti. ''General, ben suç satmıyorum ve de sizden bir şey istemiyorum. Geri kalan işleri diplomatik kanallardan yürüteceğiz. Sadece kumandan yardımcısı amirine çok bağlıydı. O oğlunuza bir mesaj aktarmanızı istiyor.''
''Elbette.
Arkadaşım diyor ki Rus halk masalı Satko'da denizlerin çarı, kahramanı her savaşçının insan hayatlarını alabileceğini ama gerçekten büyük bir savaşçı olanın hayatları korumaya çalışacağını söyler. Oğlunuzun bunu anlamasını sağlayın. Onun büyük bir savaşçı olmasına yardım edin.''
''Oğlum üzerinde hiçbir zaman etkili olamadım. Ama size söz veriyorum. Burada ekilen tohumlardan büyük savaşçılar yetişecek.''
Orlov Hood'a teşekkür ettikten sonra monitörü kapadı. İsimsiz ve yüzü olmayan o adamı düşündü. Sonra masasından kalktı, şapkasını alıp dışarı çıktı. Gösterici işçilerin dışında gün onun buraya geldiği günkünden farklı değildi. Roski ile hesaplaşmak için buraya geleli tam 24 saat olduğunu fark edince şaşırdı. Dünyanın değişmesinin söz konusu olmasının üzerinden 24 saat geçmişti. Karısına son kez sarılmasının üzerinden 24 saat geçmişti. 75. bölüm Salı gece 22 Helsinki. Peggy için Hermitage'dan ayrılmak kolay olmuştu. Merdivenlerde silahlar ateşlendiğinde grevci işçiler arasında ordunun gelmekte olduğu söylentileri yayılmıştı. Kalabalık çabucak dağılmaya başlamış ama silah seslerinin onlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılınca kalabalık yeniden toplanmıştı. Kalabalık işçi grupları Hermitage'a akın ediyordu. Peggy paniğe kapılmış bir turist izlenimi uyandırdı. Hava kararmak üzereydi. Peggy kalabalıktan ayrılınca hemen Nevski metro istasyonuna gitti. İstasyon kalabalıktı ama 2 dakikada bir tren geliyordu. Peggy cebindeki 5 kopekle bir bilet alıp trene bindi. Burada Neva'yı geçip Finlandiya istasyonuna kısa sürede varabilirdi. Er George oraya ulaşmıştı bile. Bekleme salonunda tahta sıralardan birine oturmuş İngilizce bir gazete okuyordu. Yanında hediyelik eşya dolu plastik bir torba vardı. Peggy bilet kişisindeki görevliye vizesiyle pasaportunu gösterip Helsinki'ye bilet aldıktan sonra karşıdan George'u seyretti. George 1 dakika gazete okuyacak, birkaç saniye başını çevirip çevresine bakındıktan sonra tekrar okumaya devam edecekti. Bir keresinde George'un çevresine bakınması hayli uzun sürdü. George Peggy'ye bakmıyordu ama genç kadın onun kendisini gördüğünden emindi. Daha sonra George yerinden kalktı, eşyasını toplayıp oradan uzaklaştı. Bu davranışıyla Peggy'yi gördüğünü ve artık onu gözlemeyeceğini anlatmak istemişti. George gittikten sonra Peggy istasyondaki gazete satıcısına gitti. İngilizce ve Rusça gazetelerle birkaç dergi satın aldı. Sonra da oturup gece yarısı kalkacak olan treni beklemeye koyuldu. Tren istasyonunda olağanüstü güvenlik önlemleri alınmamıştı. Peggy hiçbir olayla karşılaşmadan trene bindi. Tren moderndi, içerisi aydınlıktı. Kompartımanlarda dar ama rahat koltuklar vardı. Gerçi Peggy trenin sarı kırmızısı kadife koltuklarını pek beğenmemişti ama ne bu eleştirel tavrı ne de son birkaç saat yaşadığı gerginliğin izleri rahatlamış yüzünde belli oluyordu. Trenin uçaktakilere benzeyen tuvaletine gittiği zaman üstünü başını inceleyip ölen kadının kan izleri kalmış mı diye bakınırken kendini toplamayı başardı. Dirseklerini çelik lavabonun kenarlarına dayadı, gözlerini kapadı ve fısıltıyı andıran bir sesle ''Ben intikam peşinde koşmadım'' dedi. ''Ama intikamımı aldım ve şimdi kendimi rahatlamış hissediyorum. Volko'ya da teşekkür borçluyuz. Bizim için yaptıkları onun Tanrı'nın ayakları dibinde yer almasını sağlayacaktır.'' Peggy yolculuk sırasında birkaç kez Er George'la karşılaştı. Birbirlerine izin verin, affedersinizden başka söz söylemediler. Rusya'dan çıkmayı başarmışlardı ama trende onları tanıyan bir casusun bulunması olasılığı da vardı. Casus ya da casuslar birlikte yolculuk yapan bir kadınla erkeği arıyor olabilirlerdi. Bu nedenle Peggy bir grup Rus askerinin bulunduğu yemek vagonunda vakit geçirdi. Askerlerden biriyle ahbap oldu. Şafak vaktine doğru Finlandiya'ya vardıklarında gümrükten geçerlerken askere sahte bir adres ve telefon numarası verdi. Peggy'nin yaptığı açıklama gümrükten kolayca geçmesi için yeterli olmuştu. Peggy ile George sokakta hızlı hızlı yürürlerken yan yana geldiler. George müzede neler oldu diye sordu. Peggy gülümsedi. Olanları bilmediğini unutmuşum. Hayır bilmiyorum. Merdivenlerden düşer gibi yaptım. Peşimden koşan kadın elini uzatınca onu devreden çıkarmak zorunda kaldım. Onun silahıyla bir Spetsnaz subayını vurdum. Adam kurşunları yediği halde boynumu kıracak gibiydi ama bunu başaramadı. Ondan sonra büyük bir kargaşa çıktı, ben de kaçtım. George, senin hayatını asla filme çekemezler dedi. Bu anlattıklarına kimse inanmaz. Hayat her zaman filmlerdekinden daha ilginçtir. İkisi olası kaçış planları üzerinde konuştular. George ilk uçakla yola çıkmak niyetindeydi. Peggy ise Helsinki'den ne zaman ayrılacağını henüz bilmiyordu. Şu anda sadece yürümek, güneşin sıcaklığını hissetmek ve o denizaltıda geçirdiği sıkıcı saatleri, bir arabanın arka koltuğunda ve kalabalık trende yaşadığı sıkıntıları unutmak istiyordu. Finlandiya Ulusal Tiyatrosu'nun önüne geldiklerinde durdular. Birbirlerine tatlı tatlı gülümseyerek baktılar. Peggy, yanıldığımı itiraf ediyorum dedi. Senin bu işi kıvırabileceğini sanmamıştım.
Teşekkürler. Benden çok daha deneyimli ve daha yaşlı birinden bu sözleri duymak bana cesaret veriyor.
Peggy ilk karşılaştıkları zaman olduğu gibi bu kez de adamı yere sermek istediyse de bundan vazgeçip elini uzattı.
Bir meleğin yüzü ve şeytanın ruhu. İyi bir ikilem bu. Sen ikisini de iyi idare ediyorsun. Tekrar görüşeceğimizi umarım.
Ben de.
Peggy arkasına dönmüşken durakladı.
Onu, yani istemeye istemeye seninle yola çıkmama izin veren adamı görünce ona tarafından teşekkür et.
Ekip lideri mi?
Hayır, Mike. Kaybettiklerimden bir kısmını geri almama fırsat tanıdı.
George söz verdi, ona söylerim.
Peggy alevlere koşan bir pervane gibi güneşe döndü ve boş sokakta yürümeye başladı.
76. Bölüm. Cuma, sabah 8, Washington DC.
Gece yağan yağmur Dover Hava Kuvvetleri üstündeki pisti ıslatmış, sisli bir görünüm yaratmıştı. Bu görüntü C-141 nakliye uçağını karşılamaya gelen küçük grubun havasını da yansıtıyordu. Bir muhafızın yanında duran Paul Hood, Mike Rogers, Melissa Squires ve Squires'ın oğlu Billy tek yürek halindeydi ve o tek yürek kan ağlıyordu. Cenaze arabasını limuzin arabayla izlerlerken Rogers, Billy'nin hatırı için güçlü olması gerektiğine karar vermişti. Ama şimdi bunun doğal olmadığını ve de gerçekleştiremeyeceğini anlamıştı. Uçağın kargo kapısı açılıp da bayrağa sarılı tabut dışarı çıkarılınca gözyaşları yanaklarını ıslattı. Şimdi o da Billy gibi teselliye muhtaç, acı çeken bir çocuk olmuştu. Selam dururken solunda yer alan Yarbay Squires'ın dul eşi ve oğlunun hıçkırıklarını duymamaya çalıştı. Hood yanlarına gelip ana oğlun arkasında yerini alınca Rogers biraz olsun rahatladı. Hood'un trench kotunun etekleri rüzgarla sarılıyordu. Hood kadınla oğlunun omuzlarına ellerini koydu. Onları teselli etmek için gerekli sözleri söylemeye hazırdı. Rogers bu adamı ne kadar yanlış anlamış olduğunu düşündü. Selam kıtası silahları ateşlendi ve tabut Arlington mezarlığına götürülmek üzere cenaze arabasına yüklenirken dördü de tabutun yanında durdular. 5 yaşındaki Billy birden Rogers'a döndü.
''Babam trendeyken korkmuş mudur?'' diye çocuksu bir sesle sordu.
Rogers hıçkırmamak için dudaklarını birbirine bastırdı. Çocuk iri gözlerini açarak sorusuna yanıt beklerken Hood imdada yetişti.
''Babam bir polis ya da itfaiyeci gibiydi.'' dedi. ''Onlar bir suçluyla ya da bir yangınla karşılaştıkları zaman korkmasına korkarlar ama insanlara yardım etmek istedikleri için cesur olmak zorundadırlar.''
Hood Billy'nin ceketinin yakasına dokundu.
''Bunu nasıl yaparlar?'' diye çocuk sordu.
''Emin değilim. Kahramanların yaptıkları gibi herhalde.''
''Öyleyse benim babam da bir kahramandı, öyle mi?''
''Hood büyük bir kahramandı.'' dedi. ''O bir süper kahramandı.''
''Sizden büyük müydü General Rogers?''
''Çok, çok daha büyüktü.'' diye yanıt verdi Mike Rogers.
Melissa kolunu Billy'nin omzuna doladı ve onu limuzin arabaya bindirirken Hood'a minnet dolu bir ifadeyle gülümsedi. Rogers Melissa'nın arabaya binişini izledi, sonra Hood'a baktı.
''Okudum.'' dedi ve tekrar söze başlamadan yutkundu. ''İnsanlık tarihinde yer alan büyük konuşmaları ve yazıları okudum. Ancak hiçbiri beni senin az önce etkilediğin kadar etkileyemedi. Seni tanımaktan gurur duyduğumu belirtmek isterim Paul. Dahası senin emrinde çalıştığım için de gurur duyuyorum.''
Rogers Hood'a selam verdi ve arabaya bindi. General gözlerini Billy'ye çevirdiği için Hood'un onun arkasından arabaya binerken gözlerinde biriken yaşları sildiğini görmedi.
77. Bölüm. Ertesi salı sabah 11.30 St. Petersburg. Paul Hood karısı ve iki çocukları Nevski alanındaki küçük parkta uzun bir yürüyüş yaptılar, sonra ayrıldılar. Sharon ve çocuklar futbol oynayan bir grup çocuğu izleyeceklerdi. Hood yaşlı bir ağacın altındaki tahta sıraya oturdu. Ufak tefek deri ceketli bir adam kuşlara ekmek kırıntıları atıyordu. Kusursuz bir İngilizce ile gökyüzünün yaratıklarının beslenmek, yuva yapmak ve yavru yetiştirmek için yere inmeleri çok garip dedi. İnsan gökyüzünde onlara yer olacağını düşünüyor.
Hood gülümsedi. Yukarıdan bakılınca buradakiler gözlerine güzel görünebilir. Sanırım burada çok şey var. Adama baktı. Siz aynı kanıda değil misiniz General Orlov?
Eski kozmonot alt dudağını ısırdı ve başını salladı.
Öyle.
yeni gelene döndü. Nasılsınız dostum? Hood, çok iyiyim dedi. Orlov elindeki ekmek parçasını uzatarak parkı işaret etti. Bakıyorum ailenizi de getirmişsiniz.
Şey, tatilin geri kalan bölümünü geçirmelerini istedim. Burası tatil yapmak için güzel bir yer.
Orlov başını salladı. St. Petersburg gibi bir yer yoktur. Adı Leningrad olduğu zamanlarda bile Sovyetler Birliği'nin mücevheriydi.
Hu tatlı tatlı gülümsedi. Beni görmeyi kabul etmenize sevindim. Bu da kenti bir misli daha güzelleştiriyor.
Orlov ekmeği ufaladıktan sonra kırıntıları ellerinden silkti. İkimiz de olağanüstü bir hafta geçirdik. Bir darbeyi önledik, bir savaşı durdurduk ve ikimizin de bir cenazesi oldu. Sizinki bir dostunuzun, benimki ise bir düşmanın cenazesiydi.
Hood başını yana çevirdi, üzüntüsü hala devam ediyordu.
Ama hiç değilse oğlunuz iyi, bu da olanlara katlanmanızı sağlıyor. Belki de bunların hepsinin bir anlamı var.
Orlov da Hood'un sözlerini onayladı. Oğlum burada kentteki evimizde yatıyor. Konuşup duygularımızı paylaşmak için uzun zamanımız olacak sanırım. Oğlum bana eskiden olduğundan daha fazla yakınlık gösterecek. General Kosigan ile Mavik'in askeri mahkemeye verilmeleri, onun hainlerle birlikte koşmanın pek cesaret istemediğini anlamasına yardım edecek. Umarım başka bir şey daha olur.
Orlov deri ciltli ince bir kitap çıkardı, onu Hood'a uzattı.
Hood nedir bu diye sordu.
Satko, eski bir kopya. Kitabın yeni basımlarını St. Petersburg'daki birliklere dağıtacağım. Kitabı ben de okuyorum ve de çok ilginç buluyorum. Kültür zenginliklerimizi bir Amerikalının bize hatırlatması çok garip.
Bazen bir kuş olmak güzeldir, bazen de yere inmek güzeldir.
Çok doğru, bütün bunlardan çok şey öğrendim. Bu görevi kabul ettiğimde belki siz de aynı düşünceyi paylaştınız. Zamanımı bir levazım subayı gibi başkalarının haber gereksinimlerini gidermekle geçireceğimi sanmıştım. Ama şimdi bu kaynakların iyi bir şekilde kullanılmalarını sağlamanın da bizim sorumluluğumuz altında olduğunu biliyorum. Oğlum görevinin başına döndüğü zaman onu, görevi şu canavar Şoviç'i yakalamak için özel birliğe atayacağım. Operasyon merkezinin bu konuda işbirliği yapacağını umut ediyorum.
Bu bizim için bir onurdur general.
Orlov saatine baktı. Oğlumdan söz açılmışken, öğle yemeğini oğlum ve karım Maşa ile yiyeceğim. Roketleri uçurduğum zamandan beri birlikte yemek yiyemedik ve şimdi sabırsızlanıyorum.
Orlov kalktı, Hood da onu izledi.
Beklentilerinizi yerde tutun dedi. Nikita, Zanin, siz ve ben, hepimiz sadece insanız, hepsi bu kadar.
Orlov Hood'un ellerini tuttu. Benim beklentilerim hep yukarıda olacak. Başını göğe kaldırdı, sonra gülümsedi. Siz neler hissederseniz edin, oğlunuza ve kızınıza böyle yapmalarını söyleyin. Her şeyin nasıl değiştiğini görmek sizi şaşırtacaktır.
Orlov giderken Hood da arkasından baktı. Sonra bakışlarını Alexander ile Harvey'in bulundukları yöne çevirdi. Sharon'ın yapayalnız olduğunu gördü. Çocuklarının bulundukları yeri saptaması birkaç saniyesini aldı. Çocuklar Rus çocuklarla futbol oynuyorlardı.
Hood yüksek sesle, bunu ben de yapabilirim dedi.
Ellerini ceplerine sokup yüreği hafiflemiş bir halde karısının yanına gitti.
Son.
Kitabın sonu. 6 Ekim 2015. Sayfa 301.